Ayrım 31, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 318. Judith ateşleme fitilini mandala oturttu ve tetiği hazırladı. Yanan ucun barut yuvasının kapağına denk geldiğini görünce rahatladı. Demek uzunluğu doğru hesaplamıştı. Yuvanın kapağını kaldırıp ateş ettiğinde baruta isabet edecekti. "Defolun!" diye haykırdı, "defolun!" Bir ayağıyla yere vurup tüfeğin namlusunu en yakınındaki sırtlana doğrulttu. Diğerleri arkalarından yaklaşırken hayvan hırıldayarak geri çekildi. Judith arkasını dönüp onları uzaklaştırmak için tüfeği salladı ama ateş etmedi. En büyük sırtlanı görmek için gözleriyle etrafı tarayarak hırıldayan leş yiyicilerin arasında güç bela ene doğru ilerledi. Belki en iri olanı öldürürse diğerleri de kaçardı. İşte oradaydı. Bir köşeye sinmiş, kendini korumak için tek kolunu havaya kaldırmış, ayağa kalkmaya çalışan ene doğru sırtındaki tüyleri kabartarak yaklaşıyordu. "Ya ıskalarsan?" diye sordu karnındaki bebek. "O zaman bize ne olacak?"
"Öldür onu!" diye bağırdı. "Öldür onu Judith, haydi!"
Judith misket tüfeğini omzuna dayadı ve nişan aldı. Hayvanların enin arkasında olduklarını biliyordu. Her yerdeydiler. Şimdi burunlarıyla ene vurmaya başlamışlardı. Sayılamayacak kadar çoktular. Judith onların geceden bile sıcak nefeslerini hissedebiliyordu. Ama gözlerini büyük sırtlandan ayırmıyordu. Bu sırtlan kestirilemez biçimde hareket ediyor, sürekli kıpırdıyordu. Zor bir atıştı, fazlasıyla riskliydi. Judith ana dilinde "al bakalım seni iblis" diye bağırdı ve fitili üfledi. "Gel bak bende ne var." Artık eni görebiliyordu. Genç kadının güneş yanığı yanaklarından süzülen yaşları, dehşetle büyümüş gözlerini görüyordu. O sırada ayaklarının altında bir şey hissetti. Yere bakınca enin matarasını gördü. Onu alıp var gücüyle sırtlana fırlattı ve matara sırtlanın kıçına çarptı. Hayvan gülerek kocaman kafasını Judith'e çevirdi. Judith'in ihtiyacı olan da buydu. Bundan daha iyi bir fırsat yakalayamayacağını bilerek parmağını tetiğe götürdü. Şansları dönebilirdi, hayatta kalabilirlerdi. Ama o sırada en hayatının hatasını yaptı, koşmaya başladı. Hayvan onu takip etti. Judith "hayır" diye haykırdı ve tetiği çekti. Tüfek karanlığın içine ateş püskürterek gürledi. Bu sesle birlikte sırtlanlar dört bir yana kaçıştı. Ancak Judith umudunu yitirmişti. Sırtlanın aniden hareket etmesi onu zor bir hedef haline getirmişti. Judith ıskalamıştı. Yırtıcı sırtlanın ene doğru atılarak onu sağ kalçasından ısırdığını gördü. Enin çığlıkları vahşi ulumaların ve çılgına dönmüş kıkırdamaların arasında kayboldu. Bu arada sürünün geri kalanı kızın etrafına toplandı. Yeni heyecanlarıyla tüfeğin gümbürtüsünü unutmuşlardı. Liderlerini takip ederek ene doğru sokuldular. Parçalarını koparıp geri çekiliyor, sonra haykırarak dönüp yeniden kıza yaklaşıyorlardı. Judith tüfeği ters çevirip namlusundan tutarak onu bir sopa gibi salladı. Ağır kundağı sırtlanlardan birinin sırtına geçirdi. Hayvan acı içinde ciyaklayarak geriledi. Fakat diğerleri bir kere kanın kokusunu almışlardı ve tek ilgilendikleri endi. Hayvanlardan biri sürüden ayrılınca Judith dehşet içinde hayvanın burnundaki taze kanı fark etti. "Bırak onu!" diye yakardı içindeki doğmamış çocuk. "Artık onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Burada kalmaya devam edersek bizi de parçalayacaklar."
"Bana yardım et!" diye bağırdı En.
Sırtlan sürüsü şimdi kaynayıp duran ahenksiz bir deniz gibi En'in tepesine çullanmıştı. En'in vücudu bir o tarafa bir bu tarafa çekiştiriliyordu. Judith Habeşistan'ın savaş meydanlarında yeterince dehşete tanıklık etmişti ama buna benzer bir şey görmemişti. Bir kadın gözlerinin önünde paramparça ediliyordu. Aniden gelen yoğun bir mide bulantısıyla iki büklüm olup otların arasına kustu. Ona yakın tarafta duran bir sırtlan Judith'in çıkardıklarının kokusunu almış olacak ki koşarak yaklaştı. Judith gerileyerek tüfeğini havaya kaldırdı. Fakat hayvan onunla ilgilenmiyordu. Dumanı tüten kusmukları mideye indirmekle meşguldü.
O sırada bir kılıç hayvanın kafatasına saplanıverdi. Sırtlan yere düşüp sarsılmaya ve ağzından köpükler çıkarmaya başladı. Çok geçmeden öldü. Judith hızla dönüp baktığında maskeli adam karşısında duruyordu.
''Ona yardım et,'' dedi Judith Annie göstererek.
Adam elinde kılıcıyla onun önüne geçerek Judith ile sırtlanların arasına girdi. Diğerleri Portekizli denizciler ve iki kabile üyesi de karanlıkta belirip savunma pozisyonu aldılar.
''Lanet olsun, ona yardım etsenize!'' diye haykırdı Judith yeniden. ''Tanrı aşkına biri ona yardım etsin!''
Maskeli adam karşılık vermedi. Başını yana eğmiş deliğin ardındaki tek gözünü bu mide bulandırıcı manzaraya dikmiş öylece duruyordu.
''Bana kılıcını ver, ona yardım edeceğim.'' dedi Judith bu kez.
Korkunç surat ona döndü. ''Kapa çeneni ve izle.'' diye hırladı. Denizcilerden biri tüfeği Judith'in elinden alırken. Bir sırtlan sıçrayıp dişlerini Anne'in üst koluna geçirdi. Anne'in bedeni hayvanın ağırlığı altında sağa sola yalpaladı. Yüzü yıldızların ışığında aydınlandığında gözlerini son kez Judith'in gözlerine dikmiş gibiydi. Ardından hırıltılı girdabın içine çekilerek gözden kayboldu.
''Lütfen,'' dedi Judith.
Fakat bunu söylerken artık Anne'e yardım edemeyeceğini biliyordu. Sırtlanlar onu diri diri yiyorlardı. Judith onların dişlerini kızın bedenine geçirip kopardıkları et parçalarını yiyişlerini duyabiliyordu. Gözleri dehşete doysa da izlemeye devam etti. Sonunda maskeli adam yola çıkmaları gerektiğini işaret etti.
''Şanslısın, zencilerden biri dumanınızın kokusunu almış,'' dedi beyaz sakallı zabit. ''Yoksa bu iblisler seni de bebeğini de çoktan mideye indirirlerdi.''
Judith bir şey demedi, söyleyecek bir şey yoktu. Ellerini karnına götürüp çaresizce çocuğuna dokundu. Ve ona artık güvende olduklarını söylemek ister gibi parmaklarını karnına bastırdı. Fakat içten içe bunun doğru olmadığını biliyordu. İçgüdüleri ona çektiği bunca acının çok yakında yaşayacaklarının yanında önemsiz kalacağını söylüyordu. Hal kaç gün geçtiğinden habersizdi. Ne kadar içeri yürüdüklerini de bilmiyordu. Fakat gece olduğunda ay döngüsünü izleyerek ilk dördünü, dolunayı ve son dördünü görmüştü. Böylece üç haftadır tek düzeliğin ve sessizliğin içinde yürüyerek yolculuk ettiklerini tahmin etti. Daha içlere girdikçe batı yönündeki çalıların ardından görkemli bir şekilde yükselen granit kayalar ve dağlar, altın sarısı bozkırlar, miyombo ve longoz ormanları belirmeye başlamıştı. Bazı geceler eğer yağmur yağıyorsa ağaç dallarına gerdikleri bezlerle ilkel sığınaklar yapıyorlar, içerideki dumandan öksürük krizlerine yakalansalar da asla ateşsiz kalmıyorlardı. Çünkü vahşi hayvanların ateşin kokusunu alıp korkarak onlardan uzak duracağını herkes biliyordu.
''Aslanlar hariç,'' demişti Abori bir keresinde. ''Bir aslan neler olduğuna daha yakından bakmak için kamp ateşine yaklaşabilir.''
Eğer hava çok sıcaksa ve geceleyin etrafı görülebilir kılan yıldız ve ay ışığı varsa daha iyi bir dünyada özgürlük vaat edercesine uçsuz bucaksız ve baş döndürücü bir ihtişamla parlayan yıldızların altında yola devam ediyorlardı. Bir gün şafağı göle bakan yüksek sırtlarda yürüyerek karşıladılar. Kuru mevsimin ardından alçalan sular sığlık yerlerde gezinen bir su aygırı sürüsüne ev sahipliği yapıyordu. Yükselen güneşte ısınan timsahlar beyaz bir kuş sürüsü adeta gizli bir işaretle havalanıp güneye doğru uçana dek hareketsiz beklediler. Sonra da çamurlu suların içine kayıp kayboldular. Gün ortasında sıcaklık iyice bastırdığında uzun bora sus palmiyelerinin gölgesinde uyuyarak dinlendiler. Düz ve açık araziye geri döndüklerinde güneş neredeyse batmak üzereydi. Capello gergindi ve kendi bacakları üzerinde yolculuk etmeyen tek kişi olduğu halde sürekli somurtuyordu. Önlerindeki uzaktan onları gören yaban domuzu aileleri çil yavrusu gibi kaçışıyorlardı.
Gece kuşları ve yarasalar çökmekte olan alacakaranlıkta hızla yanlarından geçip gidiyordu. Kafile onları iki alçak tepe arasına sıkıştıran dikenli yer kirazı ağaçlarıyla başka çalılıkların ve fundalıkların olduğu kenarları dik bir vadiden geçiren kurumuş bir dere yatağını takip etti. Capello nihayet geceyi geçirmek üzere kamp kurmaya karar verdi. Halda dahil olmak üzere tüm kölelerin bileklerindeki zincirler gevşetildi. Vahşi hayvanlardan korunmak için dikenli çalılardan çitler yapmak, daha fazla korunak sağlayacak ve onları ısıtacak ateşleri yakmak üzere işe koşuldular. Şişman adam hala huzursuz görünüyordu. Muhafızlardan biri yanına giderek sordu. ''Sizi rahatsız eden nedir senyor?'' ''Takip ediliyoruz.'' dedi Capello. ''Emin misiniz efendim?'' diye karşılık verdi muhafız. ''Ben kimseyi görmedim.''
''Orada birilerinin olduğunu anlamak için görmek şart değil. İzleniyoruz.''
Abori kölelerin kamp kurduğu yerin etrafını saran çalılardan fazla uzak değildi. Köle kafilesinin izini bulup birkaç saat içinde onlara yetişmelerinin üzerinden bir gün geçmişti. Hemen saldırıya geçerek Capello ve adamlarını mağlup etme fikri cezbediciydi. Ama sonra ne olacaktı? Halı kurtarmak yeterli değildi. Judith'i de özgürlüğüne kavuşturmaları gerekiyordu. Çoktan adamlarını göndermiş ve adamlar madenlerin sadece bir günlük yürüme mesafesinde olduğu haberiyle dönmüştü. Bir başka iz daha bulmuşlardı. Tam da o gün Lobo'nun arazisine 8 adam ve bir kadın varmıştı. O halde bir gün içinde Hal ve Judith aynı yerde olacaklardı. Gidip onları almak için doğru zaman buydu. Abori o zamana dek varlığını gizleyecekti. Ne kadar acı verici olsa da Hal'ın bir gün daha esir tutulmasına katlanmak zorundaydı. Judith ve Buzzard'ın herhangi bir konuda hemfikir oldukları çok nadirdi. Fakat bir şey söylememiş olmalarına rağmen aynı şekilde düşündüklerinden bu kez eminlerdi. Baltazar Lobo bu muydu? Afrika'nın göbeğinde kendi krallığını kurmuş, altın dolu tepeleri keşfetmiş ve o altınları çıkarmaları için köle ordularını oralara kadar getirmişti. Judith karşısında kaba, katı yürekli bir zorba bulmayı bekliyordu. Adamın buyurgan ve güçlü kuvvetli biri olduğundan da şüphesi yoktu. Oysa Lobo, geniş alt çenesi üste göre çıkık, sıska, ufak tefek bir ihtiyardı. Judith Avrupa'ya yaptığı yolculuklar sırasında birçok defa İspanya, Almanya, Avusturya ve tüm Kutsal Roma İmparatorluğunu idaresi altına alan Habsburg hanedanlığından bahsedildiğini duymuştu. Bu hanedanlığın üyeleri son derece çirkin çeneleriyle nam salmışlardı. Belki de Lobo gayrimeşru bir Habsburg'tu ve aile için utanç kaynağı olmasını engellemek üzere Afrika'ya sürülmüştü. Judith'i beğeniyle süzerek pekala dedi. Tuhaf çenesinden akan salya Judith'in gözünden kaçmamıştı.
Demek eşim olmayı isteyen güzel şey sensin. Eh bu uzun seyahatin ardından çok iyi görünmediğin kesin. Neden gidip biraz dinlenmiyorsun hayatım? Odan hazırlandı. Sana bir gelinlik bile bulduk. Daha önce sadece iki kez kullanıldı. Bu gece uyursun. ''Yarın da yorgun bacaklarını dinlendirip yıkanır ve doğru düzgün bir yemek yersin. Aşçılarım canın ne çekerse hazırlayabilirler. Kısacası yarın akşam için nasıl güzel görüneceksen onu yaparsın. Sonra muhteşem kıyafetini giyerek kendini bana sunarsın ve ben de seninle ne yapacağıma karar veririm.''
Ona delici bakışlarla bakıyordu. Judith aniden Lobo'nun nasıl bulunduğu konuma geldiğini tam anlamıyla kavradı. Başını bir yana yatırmış onu inceliyordu. Güzel dolgun memeler ve yuvarlak bir göbek ama bacakları ince. Sanki gebe falan değilsin değil mi yavrum? Judith bir şey söylemedi. Öyle olmasının sakıncası var mı diye sordu Buzzard. Diyelim ki bu kadın uzun boylu, genç ve dinç, beyaz bir adamın çocuğunu taşıyor. Diyelim ki sizinle evlenip bu çocuğu doğurdu. Çocuğun sizin olup olmamasının ne önemi var? Atılan tohumun size ait olmaması gerçekten önemli mi? Lobo Judith'i baştan aşağı süzdü. Hayır dedi, bence değil. İyi uykular genç bayan. Seni bir daha gördüğümde iyi durumda olmanı istiyorum. Amadou'da üyeleri konumlandıkları tepeden Baltazar Lobo'nun yaşadığı dev yerleşkeye bakıyorlardı. İki adam boyunu geçen penceresiz badanalı toprak evini çukurda kalan kare bir alana inşa etmişti. Evin dışı siperlerle kaplıydı, içi ise yeşillik ve çiçeklerle dolu bir avluya açılıyordu. Judith'i kesin oraya götürdüler diye düşündü Aboli içinden. Yanında kanca ve ip getirdiği için memnundu. Adamlarından biri omzuna dokunup aşağıda sıralanan bir grup insanı işaret etti. Eşeğin tepesine oturmuş adamları yönlendiren şişman herif yerleşkenin kapısına doğru gidiyordu. Bunun Capello kölelerden oluşan sıranın ortasındaki beyazın da hal olduğuna şüphe yoktu.
''Seni görüyorum Gundwane'' dedi Aboli.
Bu kelimelerin özel bir anlamı vardı. Çünkü Güney Afrika'daki insanlar böyle selamlaşırdı.
''Sabret kaptan, çok yakında geleceğiz.''
O sırada Aboli başka bir şey daha gördü ve kendi kendine fısıldadı. ''Faro mu o?'' O gün güneş yükseldiğinde Capello kölelere nereye gittiklerini, yeni efendilerinin kim olacağını, canını sıkmaya cüret ederlerse sert cezaları hazır olmalarını söylemişti. Madenlere yaklaşan köle grubu, halda dahil olmak üzere araziyi çevreleyen beyaz duvarları fark etmişti. Lobo bu araziyi hem ev olarak hem de kölelerin kendisine karşı ayaklanması durumunda korunmak amacıyla kullanıyor olmalıydı. Yerleşkenin içine girdiklerinde en az 3,5 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde hendeyi andıran kenarları dik kanallarla çevrelenmiş bir alanın yanından geçtiler. Görünüşe göre bu hendeyi geçmenin iki yolu vardı. İlki bir uçtan diğerine uzanan, iki tarafında da tutunacak yeri olmayan kalas döşeli dar bir ip köprü. Diğeri ise hendeyin dışında taş gözcü kulesine asılmış alana inen bir asma köprüydü. Hal şaşkınlıkla kaşlarını çattı. Bu alanın içindeki her neyse onu içeride tutmak için hendeye gereksinim duyulacak kadar tehlikeli olmalıydı. Fakat aslan veya leopar gibi yırtıcı bir hayvan kısa zaman içinde bu hendeyin bir tarafından inip diğer yanından çıkabilir, hatta köprüden rahatça geçebilirdi. Belki de Lobo fil besliyordu. Hal onların binlerce yıldır askeri ve törensel amaçlarla kullanıldıklarını biliyordu. Ama görünürde fil yoktu. O sırada Hal çevrili alana ev sahipliği yapan şeyi gördü. Çift boynuzlu, gri derili, devasa bir kas kütlesi. Yabancıların kokusunu almış olacak ki hendeğin kenarına doğru ağır ağır yürüdü ve köle grubuna birkaç adım kala durdu. Tutsaklığının intikamını herhangi bir şeyden çıkarmaya niyetliymiş gibi koca kafasını bir o tarafa bir bu tarafa salladı. Hala eğerinin tepesinde oturan Capello kölelere doğru döndü.
''Hayatında hiç böyle bir şey gördün mü İngiliz?''
Hal böyle bir şey görmüştü hem de çok defa. Fakat ne kadar az şey bilir gibi davranırsa o kadar az tehlikeli görünecekti. Bu nedenle sessiz kalarak başını iki yana sallamakla yetindi.
''Bu bir gergedan ama buranın insanları ona faro derler.'' diye açıkladı Capello. ''Senyor Lobo bir gergedanı tutsak edebilmiş tek kişidir. Onu yakalamaya çalışırken bir düzine adam öldü. Ama Senyor Lobo bir gergedan istediğini söylediğinde bu yerine getirilir. Burada onun istekleri kanundur.''
Capello deriden çok metal bir zırhla kaplı gibi görünen hayvana doğru başını salladı.
''Şu öndeki boynuzuna baksana, büyük olana. Bir kamanın iki katı uzunluğunda olmalı.'' ''Verebileceği hasarı görmen lazım. İnsanları o boynuza şiş kebap gibi geçirdiğini gördüm. İyice bakıp onu bir daha görmemek için Tanrı'ya dua et. Çünkü onu yeniden görürsen, Senyor Lobo'nun canını sıkmışsın demektir.''
Capello eşeğinin dizginlerini çekerek Hal'ın yanında durdu ve ona doğru eğildi.
''Bir köle itaatsizlikte bulunursa, efendisine saygıda kusur ederse, gerektiği kadar sıkı çalışmazsa kırbaçlanmakla kalmaz. Bu gördüğün alana atılır ve oradan da canlı çıkamaz, anladın mı?''
''Evet efendim.'' dedi Hal.
''İtaatsizlik, arsızlık etmeyeceksin, mağrur olmayacaksın değil mi?''
''Hayır efendim.''
''Botlarımı yala İngiliz.''
Capello yüzüğünü öptüren bir piskopos gibi tek ayağını öne uzattı. Hal boyunluğun müsaade ettiğince eğildi ve adamın kirli botundaki tozu, pisliği yalamaya koyuldu.
''Devam et, sana kendini daha büyük hissettirecekse beni aşağıla.'' dedi hal içinden. ''Bundan çok daha kötülerini atlattım ben.''
Bir tepenin eteğinde aşılması imkansız dikenli çalılarla çevrelenmiş çalışma kampına götürüldüklerinde güneş ufukta batmaya başlamıştı. Köleler tepenin yamacında gözden kaybolan tünellere giden metal rayların üzerindeki tahta arabaları çekiyorlardı. Madenlerden dönen arabalar tıka basa maden filizleriyle doluydu. Bunlar başka bir alana götürülüyor, başka köleler tarafından çekiçlerle saf altın zerreleri aranmak ve akan suyun altında elenmek üzere toz haline getiriliyordu. Bu işler devam ederken diğer köleler gece boyunca sürecek iş sırasında ısınmak ve ışık sağlamak için odun ve kurumuş otla dolu mangalları yakıyorlardı. Her yerde kırbaçlı, silahlı, sopalı ve kalın bıçaklarla donatılmış, kırbaçlarıyla köleleri daha fazla çalışmaya yönlendiren yahut kimsenin cebine veya ağzına altın atmadığından emin olmak için onları izlemekle yetinen siyah ve beyaz adamlar vardı.
31. Ayrımın sonu. Sayfa 328.